İnsan ve davranışı. Doğan Güzeloğlu. 12. kaset B yüzü. Sayfa 250. Sosyal kabul. Diğer insanların davranışlarımızı uygun bularak kabul etmelerini ve onlar tarafından beğenilmeyi istemek. Bağımsızlık. Hiç kimseye gereksinme duymadan kendi yaşamını kendi yetenekleriyle ve gücüyle biçimlendirebilmek. Bağımlılık. Başkalarıyla işbirliği yaparak onların yardımıyla, desteğiyle yaşamını sürdürmek. Açgözlülük. Başkalarının zararını dahi olsa gereksinmesinden fazla mal ve kudreti kendi denetimi altında tutma isteği. Güçlü olma. Başkalarının davranışını denetleyebilme, buna karşılık kendi davranışlarımızı istediğimiz gibi ve denetimsiz yapabilme isteği. Uyma, içinde bulunduğu grubun normlarına uygun olsun diye kendi düşünüş ve davranış duruş biçimini değiştirme. Belirginlik, daha sonra ne olacağını bilmek, önceden ne olup biteceğini kestirmek, bilinmeyenden kaçınmak isteği. Yardım etme, yardıma muhtaç kimselere yardım edip onların sorunlarını çözmede etkin olma isteği. Düzenlilik, kişinin çevresindeki ve kendi iç dünyasındaki karmaşıklığa son verip bir düzen kurma isteği. Oyun, kişinin hoşlandığı için sırf zevk olsun diye davranma isteği. Saygı gösterme, kişinin bir büyüğü veya önem verdiği bir kimseyi davranış ve sözleriyle yüceltmek, desteklemek, onun yolunu izlemek istemesi. Tablo bitti. Ana metinden devam ediyoruz. Tabloda denilen gereksinmeler bir kültürden diğerine farklı ağırlıklar gösterebilir. Örneğin Türk kültüründe sosyal kabul gereksinmesi, içinde bulunduğu sosyal çevreyi rahatsız etmeme ve oradaki insanlarla uyum içinde olma biçiminde kendini gösterir ve yüksek bir değere sahiptir. Sayfa 251. Öte yandan Amerikan kültüründe kimseye muhtaç olmadan yalnız kendi kaynaklarıyla kendi kendine yeterli olabilme biçiminde kendini gösteren bağımsızlık gereksinmesi daha kuvvetlidir. Kültürden kültüre değişen ağırlık farklılıklarını bir yana bırakarak şimdi bazı temel insan gereksinmelerini gözden geçirelim. Yan başlık. Başarma gereksinmesi. Başarma gereksinmesi bir görevi ya da davranışı mükemmellik standartlarına göre hatta onun daha üstünlüğü yapma isteğini kendini gösterir. Özellikle endüstrileşmiş ve özel girişimci ekonomiyi temel kabul etmiş toplumlarda oldukça yüksektir. Bu gereksinme bağımsızlık gereksinmesiyle el ele gider. Amerikan toplumundan bir örnek vererek konuyu tartışalım. Amerika'da 18 yaşını bitiren bireyin ana babanın evinden ayrılıp kendi başının çaresine bakması belirgin bir kültürel değerdir. 18 yaşına gelen birey ana baba söylemese dahi evden ayrılması gerektiğini bilir ve elinden gelen her şeyi yaparak ana babasından ayrı oturabileceği bir ortamı hazırlar. Bunu yapamazsa kendi yaşları tarafından gizli veya açık, dolaylı veya dolaysız olumsuz yargılarla karşılaşır. Böyle bir kültürdeki birey doğduğu günden beri kendi başının çaresine kendisinin bakmasını gerektiğini duymuş, görmüş ve yaşamıştır. Bu kültür içinde bağımsız birey kimseye muhtaç olmadan kendi yaşamını kendi gücüyle denetleyebilen kimse değerli bir mevkiye konur. Bir anlamda kahramanlaştırılır. Kişinin kimseye gereksinimi duymaması için kendisinin güçlü olması gerekir. Sayfa 252. Böyle bir toplumda birey nasıl kuvvetli olur? Kendisine para kazandırabilecek, başkalarına satabileceği bireysel becerileriyle. Bireye para ve kudret getirebilecek bu beceriler yetenek temeline dayanabilir. Yani iyi bir sporcu, iyi bir müzisyen olmak gibi. Veya piyasada geçerli eğitim ve öğretimden kaynaklanabilir. Mühendis, yönetici, bilgisayar programcısı olma gibi. Kişi işini kusursuz yaparsa o kişiyi çalıştıran patron kolay kolay bu bireyi işine atamaz. Çünkü bireyin mükemmel yaptığı işe gereksinmesi vardır. Bu toplumsal kültürel ortam içinde küçük yaştan başlayarak bağımsız olmaya ve bireyin işini kusursuz yapmasına özel bir değer verilir. Kaliforniya'nın Riverside şehrinde oturan Türklerin bir ev toplantısında bu şehirdeki Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora sonrası eğitimi için gelmiş bir Türk hanımla tanıştım. Kendisi 28 yaşındaydı. Tekrar ediyorum. Kendisi 28 yaşındaydı. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştü. Doktorasını biyoloji alanında İstanbul Üniversitesi'nde almıştı. Ve Amerika'ya gelinceye kadar hep ailesiyle birlikte oturmuştu. Kendisine Riverside'ı nasıl bulduğunu sordum. Yaşamından hiç memnun olmadığını, üniversitedeki profesör ve öğrencilerin arkadaşça davrandığını ancak kendisini yalnız hissettiğini ifade etti. Sürekli İstanbul'u arayıp ailesiyle haftada birkaç kere telefonla konuştuğunu ve konuşurken kendini tutamayıp sürekli ağladığını, annesinin bu duruma üzüldüğünü ve kızım memnun değilsen orada daha fazla kalma, atla uçağa gel dediğini, ne var ki İstanbul Üniversitesi'ndeki profesörünü hayal etmek için dişini sıkıp bir yıl daha Amerika'da kalmaya niyetli olduğunu söyledi. Amerika'da neler dikkatinizi çekti diye sorduğum zaman, burada aile yok, insanlar yalnız, herkesin bütün derdi para kazanmak ve daha lüks arabaya ve ev almak biçiminde cevaplandırdı. Oturmuş olduğu apartman dairesini bir başka Amerikalı kızla paylaştığını, her ikisinin de ayrı ayrı odaları olduğunu halde durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki konu özellikle dikkatimi çekmişti. 1. Henüz evli olmadığı halde evi paylaştığı Amerikalı kız bir adamla evliymiş gibi beraber oturuyor ve her şeyi yapıyorlardı. 2. Amerikalı kızın annesi Riverside'da, yani kızıyla aynı şehirde oturduğu halde birbirlerini ancak iki ayda bir görüyorlardı. Anne örneğin bir yemek pişirip kızım sana sevdiğim şu yemeği pişirdim diye hiçbir zaman gelmemişti. Ayrıca ailesi kızlarına hiç para vermiyor. Öğrenci olduğu halde kız bütün parasını kendi kazanmak zorunda kalıyor ve aynı zamanda okulu devam ediyordu. Türk hanım sözünü ben buna insanlık demem diyerek bitirdi. Sayfa 253. Yukarıdaki anlattığımız olay bir kültürün kendi değerlerinden farklı diğer bir kültür algılayışına güzel bir örnek oluşturur. Türk hanım bizim aile göreneklerimize ve kültür değerlerimize göre yetişmiş normal bir bireyi temsil etmektedir. Bu değerlerden çok farklı bir kültür değerlerinin bulunduğu ortama hazırlıksız gelince şaşırmış, bir anlamda dünyası başına yıkılmıştır. Daha önce uygar insanlar olarak görüp saygıyla baktığı Amerikalıların kendisi için önem verdiği toplumsal değerlerden bu kadar farklı olduğunu görünce kendisini yalnız hissetmiştir. Amerikan kültüründe başarma gereksinmesi ve bağımsızlık, Türk kültüründe ise aileye bağımlılık ve namuslu olma yaşamın en önemli amaçlarından biri olarak zihinlerde tam anlamıyla işlenir. Bu iki örnek de gösterir ki insanlar içinde yetiştikleri toplumsal kültürel ortamın büyük ölçüde etkisi altındadırlar. Amerikan kültüründeki önemli yerinden dolayı başarma gereksinmesi, Amerikalı psikologlar tarafından farklı boyutlarla incelenmiş, bu gereksinmeyi ölçmek için teknikler geliştirilmiştir. Şimdi başarma gereksinmesini ilgilendiren diğer konulara kısa bir göz atalım. Yan başlık, başarma gereksinmesini ölçme. Başarma gereksinmesiyle ilgili olarak araştırmalarla ün yapan psikolog, McClelland veya tam okuyamadım, harflerini veriyorum, M ufak küçükçe, C-L-E-L-L-A-N-D. Devam ediyoruz. McClelland, bu güdünün TAT olarak bilinen Thymetic Operation Test aracılığıyla ölçülebileceğini söylemiştir. TAT, bir dizi resimden oluşur. Bu resimler bazı durumları ve insan ilişkilerini gösterirler. Fakat resimlerde kesinlik yoktur. Aksine oldukça belirsiz bırakılan yerler vardır. Bu resimlere bakan kişi resmin nasıl bir hikayeyi dile getirdiğini anlatır. Resimler bilerek belirsiz bırakıldığı için birey belirsizliği kendi yaşamıyla, kendi dünyasıyla ilgili olarak doldurur ve böylece iş dünyasını resimlere yansıtır. Örneğin resmin birinde okuldan eve dönen bir çocuğun annesi evin penceresinden çocuğunun gelişini seyretmektedir. Fakat annenin yüz ifadesi tek seçilememektedir. McClelland'a göre başarma gereksinmesi yüksek olan bir kimse resme bakınca çocuğuyla gurur duyan baba, başarılı bir annenin sabırsızlıkla çocuğunun yolunu gözlediğini söyler. Çocuk sınıftaki başarısından ve arkadaşları ilişkisinden memnundur. Öte yandan başarı geliştirmesi düşük bir kimse, aynı resme baktığında başarısız bir anne ve babanı başarısız bir çocuk görür. Tattan elde edilen bu tür ifadelere dayanarak McClelland başarı gereksinmesini ölçme ve puanlama düzeni geliştirmiştir. Sayfa 254. Yan başlık. Başarma gereksinmesi davranışı etkiler. Başarma gereksinmesi yüksek olan bireyler yaptıkları göreve daha dikkat ederler ve herkesten daha iyi yaparlar, yapmaya çalışırlar. Verilen testlerde yüksek başarı gereksinmesi gösteren kişiler, düşük başarı gereksinmesi gösteren kişilerden daha yüksek ders notu alırlar. Okulda daha yüksek not aldıkları gibi toplumun üst kademelerinde de daha sürekli tırmanıkları gözlenmiştir. Yan başlık, başarma gereksinmesinin kaynağı. Yukarıda Amerikan kültürünün bu gereksinmeyi desteklediğini ve bireylerin bu yöne itildiğini söylemiştik. Ancak Amerikalılar arasında bireysel farklar vardır. Bu bireysel farklar nereden gelir? Araştırmacılar, ana babanın etkisinin başka bir deyişle çocuğun yetiştirme tarzının bu yönde önemli bir rol oynadığına inanırlar. Amerikalı anne baba, çocuklarının daha bebekken oyuncak seçiminde kendilerinin karar vermesine, biraz büyüyünce komşunun bahçesindeki otları temizleyerek para kazanma gibi bazı işleri kendi başına karar vermesine imkan sağlarlar. Öte yandan sürekli itaat etmesini beklenen, kendi başına hiçbir konuda karar verme özgürlüğü olmayan çocuklarda başarma gereksinmesi düşüktür. Bu psikologlara göre çocuğun ilk yaşlardaki yaşam deneyimleri onun başarılı bir insan olup olmamasını böylece belirler. Yan başlık, başarısızlık korkusu ve başarma şekli. Bir kişi belirli bir görevi kusursuz biçimde yapıp bitirdiğinde davranışının altında birbirinden farklı iki gereksinme yatabilir. 1. Başarısızlık korkusu. 2. Başarma şevki. Bu iki gereksinmeyi bazı durumlarda ayırt etmek zordur. Örneğin sınıfta yüksek not alan öğrenci hangi gereksinmeyle bu notu aldı? Fakat bazı durumlarda gereksinmeyi birbirine ayırmak kolaydır. Örneğin başarısızlık korkusuyla affedersiniz. Başarısızlık korkusuyla gücenen birey kolay kolay yeni atılımlara girişmez. Başarı garantisi olmadıkça herhangi bir yeni görev üstlenmez. Öte yandan başarı şevkiyle gücenen kişi yeni görevleri yüklenmekte pek sakınca görmez. Bu kişi için başarısızlık, başarılı olabilmek için gerekli adımlardan biridir ve geçici adıma pek önem vermemek gerekir. Önemli olan her başarısız denemede niçin başarısız olduğunu öğrenebilmektir. Sonunda mutlaka başarılı olacağını inanan kişi, başarısız olduğu zamanlarda suçluluk duygusu hissetmez ve bu nedenle de başarısızlıklarından dolayı hiç kimsenin özür dilemek yerini duymaz. Umarım okuyucu bu görüşlerin temelinde ana babanın çocuk yetiştirirken takıntıları tutumlarını yaptığını takdir edebilmektedirler. Örnek olarak ben 7 yaşındayken başından geçen bir olayı verebilirim. Babam divan altı yapmak için ama tahtaları ayaklar üzerinde çiviliyordu. Ben onu gözlüyordum. Bir ara yan odaya gitti ve onun yokluğunda nelerlenerek ben hem yardım etmek hem de kendi becerimi geliştirmek amacıyla bir çiviyi alıp çakmaya başladım. Hayatımda ilk defa bir çivi çakıyordum. Babam geldi, bana baktı ve benim çekiç tabilerim altında ellen büzülen çivi görünce elimden çekicini ısla çekerek bedelsizin biri olduğumu söyledi. Babam kendi kuşunun babaları gibi normal bir babaydı. Bana o anda kötü bir etkide bulunduğunu kendisine söylense ne buna ilgi duyardı ne de inanırdı. Çünkü onun yetiştiği yaşam anlayışı içinde babayla oğul arasında ilişki belirlenmişti ve ayrıca ileride çocuk için neyin iyi neyin kötü olacağını Allah'tan başka kimse bilemezdi. Ne var ki uzun yıllar çekingen bir insan olarak kalıp girişken olmaktan kaçınan bir kişi olmamın altında büyük bir olasılıkla babam ve diğer büyüklerimle yaptığım bu tür yüzlerce ufak etkileşim yatmaktadır. Yan başlık, sayfa 255. İlişki kurup yakınlaşma gereksinmesi. Diğer insanlarla ilişki kurarak yakınlaşma gereksinmesi, kendisini her toplumda gösterir. Bu gereksinmenin temelinde biyolojik bir yön vardır. Ne var ki her toplum ve toplum içindeki her aile ortamı bu gereksinmeyi değişik biçimlerde ve derecelerde ortaya koyar. Babam, bir kimsenin iyi bir insan olup olmadığını ancak o kişi ölünce anlarız. İyi insanın cenaze namazına çok insan gelir demişti. Bu ifade diğer insanlarla iyi ilişkiler kurup onların gönlünü incitmeden, ilişkileri sürdürmeden önemli olduğunu vurgular. Bir kimse öldükten sonra artık o kimseden elde edebileceğimiz bir çıkar yoktur. O kimsenin cenaze namazına o kimseye verdiğimiz önemden dolayı gideriz. Dolayısıyla Türk kültürü içinde insan ilişkileri gerçekten önemlidir. Başkalarının bizim için ne düşündüğünü önem veririz. Ayıp öyle yapma. Sonra başkaları ne der? Çocuklarımız terbiye ederken sık sık kullandığımız sözlerin başında gelir. Bir insanı rahatsız etmek, bir kimseyi toplum içinde mahcup etmek hiç istenmeyen davranışlardandır. Amerika'ya giden Türklerin dikkatini ilk çeken yönlerden biri, Amerikalıların özellikle çocukların ve gençlerin büyüklere karşı ne kadar saygısız ve kaba davranışlarıdır. Amerikalı kendi istediği yönde özgürce hareket ederken acaba başkalarını rahatsız ediyor muyum sorusunu Amerikan kültürünün değerleri çerçevesinde düşünür. Diğer insanların onun davranışını etkileyişi oldukça sınırlıdır. Ben istediğimi yaparım, onlar da istediğini yapar anlayışı oldukça geniş sınırlar içerisinde geçerlidir. Bu yönüyle Türkler Amerika'nın davranışlarını bencil, saygısız ve kaba bulur. Amerikalı Türkiye'ye gittiği zaman Türklerin davranışlarını kısıtlanmış veya kılıklaşmış bulur. Herkes başkasının kendisi için ne düşündüğünü anlamaya çalışmakta, gönlünden geçtiği gibi özgürce davranacağı yerde, başkalarının izin vereceği ölçüde uygun davranışta bulunma çabası içinde diye algılar. Yukarıdaki örnekler de gösteriyor ki, her iki toplumun sosyal ilişkiler geliştirme ve yakınlaşma güdüleri farklı biçimlerde kendisini ifade etmektedir. Toplumlar arasındaki farklılıkları gördüğünüz kadar, bireyler arasındaki farklılıkları da görmek zorundayız. Bazı bireyler diğer insanlarla beraber olmaktan hoşlanmaz ve mümkün olduğu kadar kendi başlarına yalnız kalmayı tercih ederler. Diğer yandan bir an bile yalnız kalmaktan nefret eden, sürekli diğer kimselerle ilişki içinde olmak isteyen insanlar vardır. Bireysel farklılıkların kaynağı kesin olarak bilinmez. Genel olarak kabul edilen görüş hem biyolojik temelin hem bir başka deyişle kalıtım yoluyla bireyin ana babasından getirmiş olduğu kişilik özelliklerinin hem de bebeklikten itibaren içinde yetiştiği aile ortamının etkili olduğu yöndedir. Gelişim konusunu incelerken bu faktörleri daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Sayfa 256. Bilişsel tutarlılık gereksinmesi. Leon Festinger harfleri L-E-O-N F-E-S-T-I-N-G-E-R bilişsel tutarlılık konusunda yayınlarıyla ün yapmıştır. Onun gözlemlerine göre insanlar dünya görüşleri, düşünceleri, duyguları, sözleri ve davranışları arasında sürekli bir tutarlılık ararlar. Tutarlılığın kaynağı bilme, algılama ve düşünme ile ilgili olduğundan Festinger buna bilişsel adını vermiştir. Tutarlılık şu veya bu nedenle bozulursa kişi gerginleşir ve gerginliği gidermek için birey ya çevresinde ya da kendi düşünce biçiminde bir değişiklik yapma yoluna gider. Festinger şöyle bir örnek verir. Kopya çekmenin hırsızlıktan farksız olduğuna inanan bir öğrenci sınavda kopya çekme imkanı bulmuş ve kötü not almaktan korktuğu için kopya çekmiştir. Bu andan itibaren öğrencide inandığının aksini yapmış olmaktan kaynaklanan bir gerginlik başlar ve bu gerginlik bir güdür görevini görür. Bu öğrenci ya gidip öğretmenle konuşur ve o sorudan aldığı notun sayılmamasını ister veya kopya ile ilgili değer yargısını değiştirir. Belirli koşullar altında kopya çekmek normaldir diye düşünmeye başlar. Her iki davranış türü de öğrencinin gerginliğini azaltır. Başka bir örnekte sigara içen bir kimseyle verilebilir. Günümüzde aydın bir Türk'ün sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmemesi imkansızdır. Sigara içen bir Türk aydınının bildiği ve yaptığı arasındaki tutarsızlık o kimsede bilişsel tutarsızlık yaratır. bilişsel tutarsızlığın yarattığı gerginliğini gidermek için birey ya davranışını ya da sigaranın zararlı olduğu ile ilgili bilgisini değiştirir. Davranışını değiştirirse sigarayı bırakır. Gerçekten de bugün çoğu kimse sigarayı bırakmaktadır. Buna karşılık birçok kimse de sigaranın zararlı olduğu ile ilgili algılamalarını değiştirir. Örneğin hepsi laf, insanın vadesi geldi mi sigara içmemiş fark etmez. Ölüm Allah'ın emri, tıkmık bizi biraz oyalıyor. Hepsi o kadar biçiminde. Önceden saptanmış bir kader görüşüne sığınır. Yine aynı şekilde ben köylerde çok yaşlı adam gördüm. 80-90 yaşının üzerinde küçükten beri fosil fosil isimlikle kötü bir kalite sigara içiyorlar ve tıp gibi sağlarlar. Amerika'da her şey abartılıyor. Bilim adamı birkaç kişinin öldüğünü görünce basıyor aygarayı. Sigara adamı öldürür diye şeklinde. Yaptıkları iş savunabilirler. Ve buna benzer daha birçok değişik görüşler ifade edilebilir. Daha ileride 15. bölümde sosyal psikolojinin bir konusu olarak tutum ve tutum değişimlerini tartışırken bu konuya yeniden değineceğiz. Yan başlık, denetim altında tutma gereksinmesi. Bireyin çevresinde olduğu bir tanrıyı denetleme isteği kuvvetli bir gereksinme olarak kendini gösterir. Bu gereksinme bazı kimselerde daha kuvvetlidir. Böyle kişiler her şeyin kendi denetimler altında istedikleri yönde gitmesini isterler. Bazı kimseler ise ne olursa olsun kabullenmeyelim dedirler. Bekleyelim bakalım ne olacak görüşüne göre hareket ederler. Bu farkı kültürler arasında da görmek mümkündür. Batı uygarlığının bir parçası olan Avrupa ve Amerika kültürlerinde doğayı ve bireyin çevresini denetleyip kendi istekleri doğrultusunda kullanmak eğilimi yaygın ve baskındır. Sayfa 257. Diğer yandan mistik anlayışın yaygın olduğu Hindistan ve diğer Budist ülkelerde doğayla uyum içinde yaşama biçiminde daha büyük değer verilir. Batı kültüründe bireyin başarılı oluşu ve dolayısıyla onun mutluluğu doğayı ne kadar denetlediğiyle ölçülürken sözünü ettiğimiz diğer ülkelerde mutluluk bireyin doğayla ne kadar uyum içinde yaşayabildiğiyle ölçülür. Bireyin çevresini denetim altında tutması Amerikan kültürü içinde önemli bir yer tuttuğu için bu konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Burger ve Cooper harfleri B-U-R-G-E-R ve C-O-O-P-E-R bir yayınlarında bireyin denetleme gereksinmesinin gücünü ölçmek istemişlerdir. Bireylere değişik ifadeler verilmiş ve ifadelerle aynı fikirde olup olmadıkları sorulmuştur. Bu ifadeler bir bireyin denetim arzusunu belirtir. Örneğin, başkasının buyruğu altında çalışmak yerine kendi kendimin patronu olmayı tercih ederim gibi bir ifade verilmiş ve deneyin ifadeyle ne kadar en fikir olduğu ya da olmadığını bir ölçek üzerinde belirtmesi istenmiştir. Bu tip ifadelerle aynı fikirde olanlar da çevrelerinin denetimi altında tutma güdüsünün yüksek olduğu düşünülmüştür. Rodin ve Langer adlı iki araştırmacı yaşları 65 ila 90 arasında değişen yaşlı kimselerin kaldığı huzur evinde bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada yaşlılar gelişi güzel iki gruba ayrılmışlardır. Birinci gruba huzur evinde kendi yaşamlarıyla ilgili bazı konularda düzenleme yapma hakkı verilmiş ve böylece çevrelerini bir dereceye kadar denetleme elemanı sağlanmıştır. İkinci gruba ise böyle bir imkan verilmemiştir. Örneğin birinci gruptakiler hakkında bir gösterilen film seanslarında hangi filmi görmek istediklerine kendileri karar vermişlerdir. Ayrıca bu gruptakiler istekleri bir bitki veya çiçeğe bakmalarına izin verilmiştir. Bir süre sonra iki grup arasındaki farklılık belirgin şekilde gözlenmiştir. Daha aktif olmaya başlamıştır. Birinci grupta bir derece kadar kendi çevrelerini denetleyebilen bireyler daha aktif olmaya başlamışlar ve moralleri yükselerek kendilerini daha iyi hissetmişlerdir. Araştırmanın en fazla dikkat çeken yönü birinci gruptakilerin diğer gruptakilerden ortalama olarak daha uzun yaşamaları olmuştur. Yan başlık, gereksinmelerin zaman içinde değişimi. Toplum ve kültür zaman içinde değiştikçe bireylerin gereksinmelerinin de değişeceğini düşünmek doğaldır. Verhoef, Deppner, Kulka ve Dowan İki farklı grubun 1957'de ve 1976'da gereksinme ölçülerini almışlardır. Ölçülen gereksinmeler başarma, diğer insanlarla ilişkiler kurup yakınlaşma, başkalarını denetleme ve başkaları tarafından denetlenmekten sakınma gereksinmeleridir. Araştırmanın sonuçlarını cinsiyete göre gruplandırdıklarında sonuçlar şöyle olmuştur. Erkeklerde başarma gereksinmesi aynı kalmış, başkalarıyla yakınlaşıp ilişki kurma gereksinmesinde bir azalma olmuş ve diğer iki gereksinme yani başkalarını denetleme fakat başkaları tarafından denetlenmeme gereksinmeleri artmıştır. Kadınlarda başarma ve başkaları tarafından denetlenmekten kaçınma gereksinmelerinde bir artma olmuş. Diğer iki gereksinme yani başkalarını denetleme ve ilişki kurarak yakınlaşma gereksinmeleri aynı seviyede kalmıştır. Sayfa 258. Makalenin yazarları Amerikan toplumunda ortaya çıkan değişimin üzücü olduğunu ifade ederler. Onlara göre açgözlülük, bencillik ve kudret kazanma isteği artmış, arkadaşlık ve işbirliği isteği azalmıştır. Bu tür araştırmalar Türkiye'de yapılırsa büyük bir sosyal ve ekonomik değişim içine girmiş ülkemizde de zaman içinde bazı gereksinmelerin önemlerinin değiştiği ortaya çıkar. Böyle bir araştırmada ne gibi sonuçlar elde edilir? Kişisel tahminim şudur. Türkiye'de insan ve aile ilişkilerine yardımlaşmaya verilen önemli bir zamanlı bir azalma olacak. Pay ve mevki birinci plana geçecektir. Değişimler önce büyük şehirlerde başlayacak ve süratle kasaba ve köy yerleşim bölgelerine dağılacaktır. Bu değişimler hem erkek hem de kadınları etkileyecektir. Bir dipnot var, onu okumak istiyorum. Dipnot. Çiğdem Kağıtçıbaşı 1990. Yukarıda ifade ettiğim beklentilerin batılı psikologların kafasındaki insan modelinin etkisi altında olduğunu, bu beklentilere ters düşen gelişmelerin Türkiye için olası olduğunu, İstanbul'da bir gecekondu semtinde yaptığı araştırma bulgularına dayanarak savunmaktadır. Alt ana metinden devam ediyoruz. Alt ana başlık 8. Özet. Güdülenme davranışa enerji ve yön verir. Güdülenmeyi açıklamaya çalışan değişik girişimler vardır. Bunlardan dürtü kuramı, güdünün temelinde biyolojik hücresel gereksinmeler bulunduğunu ifade eder ve organizmanın bu hücre dengesini korumak için davranış etildiğini savunur. Özendirici uyarıcı yaklaşım, güdülenmiş davranışı harekete geçiren uyarıcıya önem verir. Uyarılmanın optimal düzeyde bulunmasını amaçlayan kuram ise uyarılma düzeyinin önemli olduğunu savunur. Bazı güdülenmiş davranışlar doğuştan gelir. Bunlara içgüdüsel davranışlar adı verilir. İçgüdüsel davranışlar doğuştan gelmedir, öğrenmenin etkisi altında değildir. Türe özgüdür ve belirli türden uyarıcı ortamında otomatik olarak ortaya çıkar. Basınlama bu tür içgüdüsel davranışlardan biridir. Bilinç dışı güdülerin varlığını savunan psikologlar iki grup toplanabilirler. Bilinç dışı güdülere önemli yer verenler ve ılımlı olanlar. Birinci gruptakiler cinsiyet ve saldırganlıkla ilgili bütün arzularımızın toplumun baskısı altında bilinç dışına ekildiğini ve buradan davranışımızı etkilediğini savunurlar. Daha ılımlı olan psikologlar ise güdülerimizin büyük bir kısmının farkında olduğumuzu ancak bir kısım güdülerinde bilinç dışında bulunduğunu ifade ederler. Sayfa 259. Maslow İnsan güdülerini mertebeli bir yapı içinde görür. Bu mertebeli yapıya biyolojik gereksinmeler en temelde, bireysel psikolojik güdüler en tepede yer alır. Kendini gerçekleştirmek